Ayrım 3.
Memur rüşveti görünce ne yapar? Çoğu normal karşılar ancak namuslu bir memursa şöyle bir silkinir ve ciddileşir. Önüne konan paraya göz ucuyla baktıktan sonra siz memura görev başına rüşvet mi teklif ediyorsunuz bayım diye sorar. Karşı taraf evet rüşvet teklif ediyorum var mı bir diyeceğiniz deyince memur yo laf olsun diye sormuştum der. Memurun rüşvet istediği nasıl anlaşılır? Aslında apaçıktır. Eğer hala anlamayanlar varsa küçük işaretler verilir. İşte o işaretlerden bazıları. Memur evraka bakacağı yerde pencereden bakar. Tam imza atacağı sırada kaleminin mürekkebi biter, işi takip eden kişi hala anlamamakta direnirse, vallahi maaşlar o kadar az ki mürekkep bile alamıyoruz denir. İş takipçisi yine uyanamayıp kendi kalemini memura uzatıyorsa o zaman da çüş denir. Yine anlamıyorsa evrakı çöpe atılır. Bir memurun rüşvet yediği nasıl anlaşılır? Eğer kıskanç bir eşi yoksa kolay kolay anlaşılmaz. Giderek zenginleştiği görülse bile hayra yorulur. Miras kalmıştır. Milli piyango çarpmıştır. Biriktirmiştir denir. Memur yeni evlendiği eşiyle balayını uzak doğunun uzak bir köşesine geçiriyor olsa bile iyi niyetli davranılır. Helal olsun adamı, 3 kuruş maaşla amma uzaklara gitti diye düşünülür. Bir memurun rüşvet yemediği nasıl anlaşılır? Bir memurun rüşvet yememesi için hiçbir neden yoktur. O yüzden rüşvet yememekle direnen bir memur çıkarsa aklını peynir ekmekle yediğine inanılır. Meczup, şizofren vesaire sanılır. En azından depresyona yakalandığı anlaşılır ve tedavi altına alınır. Şefleri tarafından bir akıl hastanesine yatırılır, eğer iyileşirse normal memurların arasına katılır. Bizi kimler yönetti? Bu halimiz ne? Suç kimde? Onu anlatır. Her ne kadar Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasıyla ülkenin yönetiminde büyük değişiklikler olduysa da Osmanlı'nın devlet yönetme anlayışının kalıntıları günümüze kadar sürmüştür. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk liderleri oldular. Milletimiz onları politikacı saymaktan çok ülkenin kurucuları olarak gördüler. Daha sonra politikacılar ortaya çıktılar. Adlarını vermek gereksiz ama tipik bir iki örnek vermekten kaçınmanın da gereği yok. En sevilen politikacılardan biriydi. Adı babaya çıkmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 yılının yarısına damgasını vurmuştu. Sevilmesinin nedeni ise sanırım şuydu. Bir felaket olmasın, felaket zedeler daha kendilerine gelmeden o felaket bölgesine varmış olurdu. Yolda gelirken helikopterinin penceresinden etrafı seyreder, deneyimli gözleriyle felaketin bilançosunu şıp diye tahmin ederdi. Meydanda toplanan ahaliye, zarar, misal, 200 trilyon derdi. Elbette bu bilgi felaket zedelerin hiçbir işine yaramazdı. Ama söz konusu zarar devletin bir büyüğü tarafından saptandığına göre yardım yapılacak diye beklerlerdi. Sonra gözleri yolda çadırları, battaniyeleri, aşevlerini beklerken baba bir saptamada daha bulunurdu. Tahribatın nedeni sel sularının dere yatağından taşmasıdır. Eğer bir sel felaketi yaşanmışsa. Felaket zedeler rahat bir nefes alırlardı. Suların içinde dolaşırken bu bela bizim başımıza nereden geldi diye düşünüyorduk. Demek nedeni buymuş diye düşünürlerdi. Baba son olarak akacak kan damarda durmaz hepinize geçmiş olsun diyerek felaket zedelere veda ederdi. O zaman felaket zedeler akacak kan damarda durmuyor, akacak nehirde yatağında durmuyor. Demek o yüzden biz de yataklarımızda duramıyoruz diye düşünürlerken yardım yerine karşılarında babayı bulmanın rahatlığını duyarlardı. Bir diğeri ise kara oğlan diye anılırdı ve kafasını köy kentlere takmıştı. Sonunda amacına ulaşmış fakat galiba küçük bir yanlışlık yapmıştı. Zira ortaya kent köyler çıkmıştı. Politikacı karakterlerimiz hakkında ülkemizde görev yapan yabancı diplomatların birbirine aktardığı bir anekdot vardır. Yeri gelmişken ondan da söz edeyim. Ankara'da uzun yıllar görev yapmış yabancı bir diplomat emekli olduktan ve aradan epey zaman geçtikten sonra yeniden ülkemize gelir ve karşılaştığı bir dostuna şu soruyu sorar. Sizin iki politikacınız vardı. Biri romantik, diğeri klasikti. Ne oldu onlara? Şu yanıtı alır. Romantik olanın romanı gitti, tiki kaldı. Klasığın ise klası gitti. Geriye kalanı da biz kibarca baba diyoruz. Türkler asker millettir. Onu anlatır. Osmanlılar işin kolayını bulduklarını sanmışlardı. Müslüman olmayan ailelerin çocuklarını küçük yaşta orduya alıyor, paralı asker yani yeniçeri olarak yetiştiriyor ve laf aramızda kefereyi kefereye kırdırıyorlardı. Ancak Osmanlı'nın son zamanlarında gerileme devrine girilince durum değişmiş, yeniçeri ocağı çığırından çıkmıştı. Paradan başka bir şeyi gözü görmeyen yeniçerilik anlayışı modern Türkiye Cumhuriyeti'nde yerini salt vatan için yapılan parasız askerliğe bıraktı. Askerlik Türkler için en önemli konulardan biridir. özellikle erkekler açısından. Çünkü her erkek seve seve askerlik yapmak zorundadır. Olayın kadınları ilgilendiren bir yanı da vardır. Henüz askerliğini yapmamış erkeklerle nişanlanan veya evlenen kadınlar da askerlik süresi boyunca gel tezkere gel nakaratına başvururlar. Askerlik yaşamı erkekler açısından çok önemlidir. 1,5 yıl boyunca süren erkek erkeğe bir yaşam ortada bir savaş olmasa bile kolay kolay unutulmaz. İnanılmaz yoğunlukta anılar biriktirilir, bunlar yaşamın sonuna kadar anımsanır ve anlatılır. Tertip hatırlıyor musun? Asılmıştık kura torbalarına. Ben evimin karşısındaki Rami kışlasını çekmiştim. Sonra sen asılmıştın. Nerede bu Beytüşşebap diye günlerce haritadan kafamızı kaldıramamıştık. Ben de hiç unutmam. Gece talimine çıkmıştık. Sürün Allah sürün. Bir de baktık ki sınırı geçip düşman arazisine girmişiz. Az kaldı savaş çıkarıyorduk. Son zamanlarda bu tür anıları ortadan kaldıracak bir tehlike belirmişti. Fakat kısa zamanda ortadan kaldırıldı. Paralı askerlik ve dövizli askerlik. Paralı askerlik para karşılığında süreyi kısaltmak anlamına geliyordu ve sanırım bir ayı bile bulmayan sürelerde vatan borcu tamamlanıyordu. İlk başlarda paralı askerlikte askerlik anıları oluşmaz, güzel bir gelenek ortadan kalkar gibi düşünüldüyse de öyle olmadı. Paralı askerliğin de kendine özgü anıları oluyordu. Şöyle şeylerdi. Tertip hatırlıyor musun? Senin paran yetmemişti de üstünü ben tamamlamıştım. Sonra sen vatan borcunu bana yavaş yavaş ödemiştin. Veya şöyle. Ey gidi günler, hiç unutmam insanın ilikleri ne kadar işleyen soğuk bir kış günüydü. Kar en azından 2 metreyi bulmuştu. Biz talimdeyiz. Ayağımda postallarım, sırtımda parkam, başımda şapkam yola çıktım. Doğru bankaya. Parayı ödeyince vatan borcu sona erdi. Ben yine Uludağ'a döndüm. Kayak öğretmenimle kayma talimlerine devam ettim. Seninki de bir şey mi birader? Benim askerliğim gelip çattığında mevsim yazdı. Hava nasıl sıcak anlatamam. Buram buram terliyoruz ve yerlerde sürünüyoruz. Ama vatan borcu bu. Mecburen ödeyeceksin. O sıcakta giydim ayağıma sandaletlerimi. Altımda şort, üstümde tişört. Doğru tatil köyünün bankasına. Oradan vatan borcumun taksidini Merkez Bankası'na havale ettirince üstümden nasıl bir yük kalktı anlatamam. Sonra yine döndüm plaja ve kumlarda sürünmeye devam ettim. Darbeler kader mi değil mi? Onu anlatır. Askeri darbeler Cumhuriyet'ten sonra ortaya çıkmış bir özelliğimiz gibi görünse de aslında Osmanlı'daki Yeniçeri kazan kaldırmalarının bir devamı gibidir. Osmanlı Devleti'nde şöyle bir usul vardı. Daha adı bile konulmamış, o nedenle ülkenin mali kuruluşları tarafından dahi bilinmeyen enflasyon, madeni paraların içindeki maden miktarının azaltılmasıyla sağlanırdı. Örneğin Yeniçeri örgütüne dağıtılan altın ve gümüş paraların içindeki altın ve gümüş miktarının azaltılmasıyla. Asker anlamasa bile esnaf bu azalmanın farkındaydı elbette ve maden miktarının eksilmesiyle ters orantılı şekilde fiyatları arttırıyordu. Yeniçeri ise günden güne eriyen alım gücüne bakarak bir şeyler olduğunu sezinliyordu. Bir süre yağ sabır çektikten sonra hoşaftaki yağ miktarını bahane ederek isyan bayrağını açıyordu. Bu iş şöyle oluyordu. Yeniçeri'ye dağıtılan pilav ve hoşaf aynı kepçeyle yemek kaplarına konulurdu. O yüzden pilavdaki yağ miktarına göre hoşafın üzerinde de bir yağ tabakası oluşurdu. İşte bu yağ kesilince ki bunun anlamı pilava yeterince yağ konulmadığı dolayısıyla da askerin iaşesinden kesildiğiydi, Yeniçeri'nin kazan kaldırmasının zamanı gelmiş olurdu. Bunun bir başka sonucu ise kısa sürede Yedikule zindanlarında boğulmaya götürülecek olan padişahta da hoşafın yağının kesilmesi olurdu. Yeni padişah gelince Yeniçeri'nin durumu bir miktar düzeltilir, hoşafın yağı yeniden görününce keyifler de yerine gelirdi. Elbette demokratik cumhuriyetimizde darbeler hoşaf yağı yüzünden meydana gelmedi ama aynı alışkanlığın sonucu olabilir. Yoksa neden hiçbir demokratik ülkede rastlanmayan askeri müdahaleler bizde bu kadar sıklıkla ortaya çıksın? Bizdeki darbeler kendi aralarında birkaç türe ayrılır. Pat diye gelen darbe. İlk ve en önemli örneği 27 Mayıs 1960 devrimidir. İlk olduğu için geleceğini kimse tahmin edememiştir. O kadar ki sonradan kendisi de bir askeri darbe yapacak olan Kenan Evren, o tarihte yüksek rütbeli bir subay olduğu halde 27 Mayıs 1960 devrimini anılarında şöyle anlatmıştır. Bana ihtilali ilk haber veren sabaha karşı 4'te kapı komşumuz oldu. O kalkıp radyoyu dinlemiş, bize de açın dediler. Radyoyu açtığımızda ordunun yönetime el koyduğunu öğrendik netekim. Anılar, yazan Kenan Evren, cilt 2. Menderes Bayar iktidarını alaşağı eden 27 Mayıs devrimi sırasında herkes, yapanlar dahil, işin acemisiydi. Bu yolla kurtulacaklarını sandıkları politikacıları yargıladılar, bazılarını astılar. Ve daha sonra ülkeyi Süleyman Demirel'e teslim ederek kendilerini tabii senatör yaptılar. Çat diye gelen darbe. Elbette gelenin kim olduğunu daha bilmiyorlardı. Gideni aratacağını tahmin etmiyorlardı. O yüzden aradan 10 yıl geçtikten sonra askerler bu kez 12 Mart 1971'de çat diye geldiler. Bu darbe aşırı ses çıkardı ama bir sonuç ortaya çıkarmadı. İş başındaki yönetim bile neden darbe yapıldığını anlayamadı. Darbe yapıldığında iş başında olan Demirel, darbe sona erdiğinde yine iş başındaydı. Sadece kısa bir süreliğine gidip gelmişti. Temelli gidenler darbeyi yapan askerler oldu. Kenan Evren yine boş bulunmuştu. Anılarında anlattığına göre o sırada tüm generallikten kor generalliğe geçmek üzere olduğu halde olayın farkında olmamış ve darbenin dışında kalmıştı. Zaten o yüzden ordudan istifa etmek zorunda kalmamıştı. Geliyorum diyen darbe. 12 Eylül 1980'de yapılan üçüncü darbe adeta geliyorum diyerek geldi. İlk iki darbeden haberdar olmayan Evren bu kez darbeyi bizzat yaparak herkesten önce öğrenmeyi başardı. Ancak başka öğrenenler de vardı. Örneğin darbeden önce Süleyman Demirel'e de bir uyarı mektubu verilmişti. Herkes tetikteydi. Gazeteciler sabaha karşı uyanıp tank sesine kulak veriyorlardı. Süleyman Bey ise her zaman olduğu gibi hiçbir şeye kulak vermiyordu. Çünkü ülkenin başına gelen ilk iki darbeden sonra deneyim kazanmıştı. Gözaltına alındığı zincir bozanda fazla zaman kaybetmeden yeni hükümetin planlarını yaparken askerler de yerlerini sivil politikacılara bıraktılar. Onlar iktidarı Turgut Özal'a bıraktıklarını sandılar ama bir süre sonra iş başına yine Demirel geldi. Gelmiyorum diyen darbe. 28 Şubat 1997'de bir darbe daha oldu ama bu darbenin özelliği bir türlü gelmemesiydi. Sincan'da tanklar yürüdü, Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşmalar oldu ama darbeciler gelmiyoruz diyerek ayak dirediler. Sonunda hükümet kendi isteğiyle geri çekilmek zorunda kaldı. Ondan sonra daha birçok darbe olasılığı doğdu ama bunlar da gelmiyorum türünden olduklarından bir türlü gelmediler. Gel artık denilen darbe. Bir süreden beri darbe konusunda gel artık diyenler var. Ancak darbeciler başlarına neler geleceğini bildiklerinden gelmemekte direniyorlar. Yeri gelmişken şunu da ekleyeyim. Biz millet olarak darbeleri hiç sevmeyiz. Sevmeyiz ama duygularımızı da belli etmeyiz. Bir darbe olduğunda bizi uzaktan izleyen biri camlara kapıları bayrak astığımızı, ordu, asker çok yaşa, ordu millet el ele şeklinde tezahürat yaptığımızı, erkek çocuklara sünnet törenlerinde orgeneral elbisesi giydirdiğimizi görünce bizim darbeleri sevdiğimizi zannederse de asıl düşüncemizi birkaç yıl sonra ortaya koyduğumuzda ne kadar yanıldığını anlayabilir. Çünkü birkaç yıl içinde ordunun tasfiye etmeye çalıştığı politikacıları gene baş tacı ederiz. Hatta onlarla gurur dahi duyarız. Üçüncü bölüm. Atatürk geldi, hoş geldi. Gelince neler oldu, gidince neler oldu, onu anlatır. Baştan beri anlattığım nedenlerle olanlar oldu ve Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Atatürk çıka geldi ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Büyük önderimizin ulusumuza gösterdiği ilk hedef Akdeniz'di. Hedef aşağı yukarı tutmuş sayılır. Bayramda, seyranda, yıllık, haftalık tatillerimizde ve geriye kalan zamanlarda Akdeniz'in yolunu tutuyoruz. Bu uğurda verdiğimiz zayiat neredeyse Atatürk'ün ordularıyla Akdeniz'e doğru yol alırken verdiği kayıpları geçti. Üstelik o vatan millet uğruna onca zayiata razı olmuştu. Bizim ise tatil yapmaktan başka bir amacımız yok. İkinci öğüdü Türk övün çalış güven şeklindeydi. Şimdilik sadece ilk bölümüne uyuyoruz. İnşallah diğerlerine de sıra gelecek. Atatürk'ün gelişiyle ortaya çıkan önemli bir gelişme de ülkenin adının değişmesi oldu. Türkiye adı doğdu ama sonra ne olduysa Turkey, Hindi oldu. Üstelik yabancılar her Noel, yılbaşı ve Şükran gününde bizden söz ederek kafamızı bozuyordu. Ülkemizin Hindilerle bir ilişkisi olmadığı halde neden Türkiye'ye Hindi deniyordu? İşin tuhafı biz de Hindistan'a Hindilerle hiçbir ilişkileri olmadığı halde Hindi diyarı diyorduk. Bunun nedeni anlaşılabiliyordu. Hindi, Amerika kıtasının keşfi sırasında İspanyollar tarafından orada bulunmuştu. Ancak İspanyollar henüz Amerika'yı keşfettiklerinin farkında değillerdi. Hindistan'a ulaştıklarını sanıyorlardı. O yüzden Hindistan'dan getirildiğini sandığımız hayvana bizim Hindi adını takmamız anlaşılır bir durumdu. Peki bir Amerika yaratığı olan ve Hindistan'dan getirildiği söylenen bu kuşa yabancılar neden Turkey demişlerdi? Orası biraz karışıktı. Anlatılan öyküye göre Amerika'yı talan eden Cortez'in adamları, Hindi'yi de Mayaların ve Azteklerin altınlarıyla birlikte gemilerine doldurup İspanya'ya götürmek istemişlerdi. Büyük olasılıkla yolculuk boyunca kesip yiyeceklerdi. Ne var ki o sıralarda Osmanlı donanması ortalığı kasıp kavuruyordu. Artık hangi seferde ve kim tarafından bilinmez, İspanyol gemileri donanmamız tarafından ele geçirilmiş ve içindekilerle birlikte Hindiler de İstanbul'a getirilmişlerdi. Altınlar ve güzel kadınlar saraya teslim edilirken Hindiler vatandaşlarımız tarafından beslenip çoğaltılmıştı. Aynı dönemde imparatorluğun başkentinde kapitülasyonlardan ne kapabiliriz diye dört dönen İngiliz tacirleri ilk kez bizde rastladıkları hayvanı Türkiye'ye özgü bir kuş sanıp Turkey adını takmışlardı. Bütün bu varsayımların sadece benim tahminim olduğunu belirttikten sonra da şunu da ekleyeyim. Biz uzun yıllar bu adın üzerinde pek durmadık. Son zamanlarda nedense ansızın celallendik. Oysa ne var bunda? Aynı şeyi biz de Hintlilere yapıyoruz. Bu hayvanın Hindistan'la da hiçbir ilişkisi yok. Ama biz de onlara Hindi veya Hintli diyoruz. Henüz bir Hintlinin bu duruma sinirlendiğini ben duymadım. Ayrıca biz bu ülkeye başka bir haksızlık daha yapıyoruz. Hindistan'ın kendi dilindeki adı olan baharatı bu ülkeden gelen otlarla karıştırıyoruz. Mısır'ı ise Arapça adı olan Mısrül Arabiye'nin Arap devleti bitki adı olan Mısır'la bir alakası olmadığı halde kolayımıza geldiği için öyle anıyoruz. Yine kimsenin bize bir şey dediği yok. Zamane Türklerinin hallerini anlatır. Eski öykülere bırakıp günümüz Türkiye'sine gelirsek. Bize sorarsanız bugünkü Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle dünyanın gözlerinin bir an bile üzerinden ayrılmadığı bir yarımadadır. Yabancılarla yapılacak kısa bir görüşme bu görüşü doğrulayacaktır. Kültürü geniş olan yabancılardan bazılarına göre Türkiye Güney Amerika'nın bir yerinde olabilir ama tam neresinde olduğunu bilemeyebilirler. Bazıları da Afrika'nın ortalarında olduğuna kesinlikle emindirler ama size enlemini ve boylamını veremeyebilirler. Son Körfez savaşlarına kadar Amerikalılar bu soruya başka bir soruyla karşılık veriyorlardı. Türkiye mi? Yeni bir tıraş makinesi markası mı acaba? İşte böylesine gözleri üzerimizdedir bütün dünyanın. Bunun da nedeni ülkemizin doğal güzellikleridir. Irak savaşından sonra Hanya'yı Konya'yı biraz öğrendiler. Şimdi en azından Irak'a komşu olduğumuzu biliyorlar. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilmiş bir yarımada olduğunu daha önce de belirtmiştim. Son yıllarda uzaydan çekilen fotoğraflarda bu gerçek son derece açık bir şekilde görülmektedir. Ve kıyılarımızda durup dürbünle çevreyi seyrettikten sonra galiba burada deniz yok diyenleri mahcup etmektedir. Evet, denizlerin önünü biraz kapatmışızdır ama insan uğraşırsa Çin Seddi'nden çok daha alçak duvarları aşıp birkaç villa arazisini geride bıraktıktan sonra denize ulaşabilir. Salt deniz mi? Ülkemizin havasına ne demeli? Çok hassas laboratuvarlarda yapılan araştırmalar, büyük kentlerimizin havasında bile bir miktar oksijen kaldığını ortaya koymaktadır. Ne yazık ki havanın sis basmış gibi olan rengini biraz zihinleri bulandırmaktadır. Fakat bunun da güzel bir tarafı vardır. Böylece sokakları boydan boya dolduran çöp yığınlarının görülmesi zorlaşmakta, insanın doğayı doya doya seyretme zevki zedelenmemektedir. Günümüz Türklerine gelince, bu kitabımın esin kaynağı olan Aziz Nesin, zekamız ile ilgili bir laf etmiş ve çoğunluğumuzun %60 aptal olduğunu söyleyerek çoğumuzu kızdırmıştı. Ben kimseyi kızdırmamak için oran vermeyeceğim. Çünkü hangi oranı verirseniz verin tartışılabilir. Ancak bir bölümümüzde bir farklılık olduğu apaçıktır. Zira bazılarımız çağdaş uygarlığa doğru yol almaya çalışırken, bir bölümümüz orta çağın bile gerisine düşmeye çalışmakla, sonuçta iki görüşün çekişmesi sonucu, ülke çağdaş 18. yüzyıl uygarlığına doğru yol almaktadır. Biz kime benzeriz, onu anlatır. Türkleri başka bir ulusun fertlerine benzetmek olanaksızdır. Yabancıların sık sık sorduğu Türkler nasıl bir millettir sorusuna, bugüne kadar verebildiğimiz tek yanıt, biz bize benzeriz olabilmiştir. Şu özelliklerimizle başka ne diyebilirdik ki? Sevdiğimizi öldürür, aşk cinayetleri, sevmediğimizi yaşatırız. Evimize gelen yabancıya varımızı yoğumuzu yedirir, konukseverliğimiz, sonra iş yerimizden alışveriş ederken kazıklarız, turist sevmezliğimiz. Birkaç lira için adam yaralar, başka bir ortamda hesabı ödemek için birbirimizin boğazına sarılırız. Vapura, otobüse binerken birbirimizi yeriz, içeride birbirimize yer vermek için kendimizi öldürürüz. Karnımız aç gezerken çatımıza çanak anten taktırır, tuvaletsiz gece konduda DVD seyrederiz. Kafamızı işleterek kiremitten kırmızı biber, kireçten aspirin, kırmızı boyadan salça, ekmekten köfte yaparak geçinmenin yolunu buluruz. Bu malları sattıktan sonra elimize geçen parayla at eşek etinden sucuk pastırma alırız. Elektrik tasarrufu için iki ampulden birini söndürürken, gündüzleri çevre yollarında iki ampulden birini açık unuturuz. Diğer işler de kendimize özgü yöntemlerle yapılır. İşte bazı örnekler. Doğa nasıl korunur? Yeşili sevin, doğayı koruyun türünden afişler hazırlanır. Bunlar yeşil alanların ortasına dikilen fabrikaların duvarlarına asılır. Doğa ise doğayla baş başa bırakılır. Mafya operasyonu nasıl yapılır? Birbirleriyle kapışan mafya babaları ambulanslara bindirilerek hastanelere götürülür. Burada kendilerine operasyon yapılarak vücutlarındaki kurşunlar çıkarılır. Güldürü dizisi nasıl yapılır? TV yöneticileriyle bir masaya oturulur, hızlı pazarlıklar yapılır. Dizi başına yüklü bir miktar koparılınca yapımcıların yüzü güler. Bu yüzden halkı güldürmese de bu dizilere güldürü dizisi denir. Özelleştirme nasıl yapılır? En çok kâr eden kamu kuruluşları seçilir. Başlarına ülkenin en yeteneksiz yöneticileri getirilir. Kâr etmenin önüne geçemezlerse hemen değiştirilir. Yerlerine daha kötüleri getirilir. Yine başa çıkılamazsa özelleştirilir. Zam nasıl yapılır? Türkçe sözlük açılır, özel adlar ve coğrafi adlar çıkarıldıktan sonra geriye kalanlar alt alta yazılır. Yanlarına zamlı fiyatları eklenir. Dış ilişkiler nasıl yürütülür? Yabancı ülkelerin başbakanları veya devlet başkanları ülkeye çağrılır veya onların ülkelerine gidilir. Birlikte çay kahve içilir, şerefe kadeh kaldırılır. Karşılıklı sorunlar sayılır ve herkes kendi ülkesine döner. Yol nasıl yapılır? Birkaç işçi toplanır, ellerine kazma kürek verilir. Sokağın kazılmasına başlanır.